Ayrım 9.
Çok geçmeden de canlı, duygulu bir şekilde çalmaya başladığını gördü piyanoyu. Bitirince hemen kalkıp gitmek istedi. Ama söz verdiniz Vera Pavlovna, şarkı da söyleyecektiniz. Eğer büyük bir cüret saymazsanız Rigoletto'dan bir parça lütfetmenizi rica edebilir miyim? Olur. Veroçka o kış pek moda olan La Donna Mobile aryasını söyledi ve kalkıp odasına gitti. Hayır hayır, bu kız ne ruhsuz ne de soğuk. Doğrusu gitgide ilginçleşiyor iş. Mihail Ivanich nasıl harika değil mi dedi öğretmeni. Olağan bir sesle ve ölçü falan almaya kalkmadan söylemişti bunu. Öyle ya, karşısındakiyle emir erini sorguya çeker gibi konuşan adamlarla bozuşmamak gerek. Hem öğretmenle tepeden bakmadan, onun kalbini kırmadan konuşulursa ne çıkar sanki? Evet, güzel. Müzikle aranız nasıl? Fena değil. Bir şey çalabiliyor musunuz? Eh, bir parça. Konuşmaya kulak kabartan Maria Alekseyevna'nın aklına birden parlak bir fikir geldi. Hangi aleti çalıyorsunuz Dimitri Sergeyeviç? Piyano. Bir şeyler lütfeder misiniz? Seve seve. Piyanonun başına geçip küçük bir parça çaldı. Doğrusu fena sayılmazdı piyanodaki ustalığı, hem de hiç fena sayılmazdı. Tam Fedya ile derslerinin bittiği sırada ders odasına gelen Maria Alekseyevna, yarın akşam evlerinde kızının doğum günü onuruna küçük bir parti vereceklerini, bu partide kendisini de görmek istediklerini söyledi. Anlaşılıyor. Böylesi partiler için hep söz konusu olan bir durum, kavalye yetmezliği. Bunun için çağrılıyorum. Ama olsun, kızı daha yakından görürüm. Çünkü bu kızda ya da bu kızın çevresinde dönen olaylarda ilginç bir şeyler var. Çok teşekkür ederim, geleceğim. Ama öğretmen yanılıyordu. Dans edecek kızlara kavalyelerin yetmeyeceği umurunda değildi Maria Alekseyevna'nın. O kendisi için bundan çok daha önemli bir nedenle çağırmıştı öğretmeni. Güzel okurum. Bu partide bir takım açıklamaların yapılacağını ve Veroçka ile Lopuhov'un birbirlerine aşık olacaklarını sen hiç kuşkusuz anlamış bulunuyorsun. Eh, yanılmıyorsun da. Bu elbette böyle olacak. 4. Maria Alekseyevna doğum günü için büyük bir parti vermek istiyor. Veroçka ise annesine kimseyi çağırmaması için yalvarıyordu. Biri için sergi olayı önemliydi, herkese damat adayını sergileyecekti, ötekisi içinse bu katlanılmaz bir şeydi. Sonunda küçücük bir parti üzerinde anlaşmaya vardılar, en yakın birkaç tanıdıklarını çağıracaklardı. Pavel Konstantinoviç'in daireden, tabii görev ünvanları yüksek olan birkaç arkadaşıyla, Maria Alekseyevna'nın iki hanım arkadaşı ve bunların Veroçka'nın yakın dostu olan kızları. Çağrılılar işte bu kadardı. Konuklara şöyle bir göz atan Lopuhov, kavalye eksikliği gibi bir durumun olmadığını hemen anladı. Her geçen kızın yanında ya doğrudan doğruya nişanlı ya da nişanlı adayı bir delikanlı bulunuyordu. Demek ki Lopuhov yedek bir kavalye olmak üzere çağrılmamıştı. Öyleyse neden çağırmışlardı kendisini? Biraz düşününce partiye çağrılmadan önce piyano yeteneğinin sınamadan geçirildiğini anımsadı. Bu durumda harcamaları azaltmak ve tutulacak bir piyanistin giderlerinden kurtulmak için çağrıldığı anlaşılıyordu. Demek öyle Maria Alekseyevna, görürsünüz siz bedava piyanisti. Lopuhov Pavel Konstantiniç'e yaklaştı ve ne dersiniz Pavel Konstantiniç dedi, bir iki el vist oynamanın zamanı gelmedi mi? Baksanıza yaşlı konuklarınız sıkılıp duruyorlar. Hangi oyunları bilirsiniz? Bütün kağıt oyunlarını bilirim. Lopuhov da içlerinde hemen bir grup oluşturuldu ve oynamaya başladılar. Üniversitenin Viborg kesimindeki öğrenci yurdu, kağıt oyunları bakımından tam anlamıyla klasik bir kurumdur. Yurttaki herhangi bir odada hiç ara verilmeksizin bir buçuk gün kumar oynanması olağanüstü olaylardan sayılmaz. Yalnız bir itirafta bulunmanız gerekir, burada dönen paralar İngiliz kulübünde dönenlere göre devede kulak bile değildir. Ancak oyuncuların kumar sanatındaki hünerleri İngiliz kulübü üyelerininkine göre kat kat üstündür. Lopuhov da vaktiyle, yani beş parasız dönemlerde kumar masalarında az dirsek çürütmemişti. Medam, ne yapacağız? Tamam, herkes sırayla çalsın ama yine de 7 kişiyiz, kadril için bir kişi eksik. Kızların en gözü pek olanı Lopuhov'a doğru koştuğu sırada ilk elde henüz bitmişti. Monsieur Lopuhov, muhakkak sizin de dans etmeniz gerek. Lopuhov masadan kalkıp kızın önünde hafif bir reverans yaptı. Pekala, yalnız bir koşulum var. Nedir? İlk kadrili birlikte yapacağız. Ah tanrım, ilk kadril için angajeyim, ikincisi olmaz mı? Lopuhov yeniden ve bu kez dört dörtlük bir reverans yaptı. İki kavalye sırayla piyano çalıyordu. Lopuhov üçüncü kadrile Veroçka'yı kaldırdı. Veroçka ilk kadrili Mihail Ivanich ile yapmıştı. Lopuhov ise ikinci kadrili şu gözü pek kızı kaldırmıştı. Lopuhov Veroçka'yı gizli gizli izliyor ve onun hakkında daha önce düşündüklerinde çok yanılmış olduğunu anlıyordu. Veroçka küçük gördüğü bir adama salt maddi kaygılarla varan ruhsuz soğuk bir kız değildi. Lopuhov'un bu salonda gördüğü kız, bütün genç kızlar gibi dans eden, içten kahkahalarla gülen bir kızdı. Evet, bu Veroçka'nın ayıbıdır işte. O da bütün genç kızlar gibiydi, o da bütün genç kızlar gibi dans etmeyi çok severdi. İlkin herhangi bir parti verilmemesinde diretip durmuştu ama daha sonra damat beyin sergilenmesini falan hedeflemeyen küçük aile arasında bir parti düzenlenince o da sıkılmayı falan bir yana bırakmış, hatta büyük bir şaşkınlıkla acısını bile unuttuğunu görmüştü. Ama bu yaşlarında insan acı çekmek değil gülüp neşelenmek ister ve acıyı geçici bir süre içinde olsa unutturacak her bahaneye dört elle sarılır. Lopuhov artık Veroçka'nın yanındaydı ama hala anlayamadığı pek çok şey vardı. Veroçka'nın durumunda bir tuhaflık vardı ve onun bayağı ilgisini çekiyordu. Dans ederlerken söze ilk Veroçka başladı. "Monsieur Lopuhov, hiç beklemediğim bir şey bu. Dans ediyorsunuz." "Neden hiç beklemediğiniz bir şey? Dans etmek o kadar zor mu?" "Herkes için zor değil tabii ama sizin için herhalde zor." "Neden ille de benim için?" "Çünkü sizin gizinizi biliyorum. Fedya'nın ve sizin kadınları küçük görüyormuşsunuz siz." "Sanırım Fedya benim gizimi tam anlayamamış. Ben kadınları küçük görmem ama onlardan kaçarım. Biliyor musunuz niçin kaçarım? Çünkü çok kıskanç bir nişanlım var. O bana kadınların öyle gizlerini açıkladı ki beni onlardan kaçmak zorunda bıraktı."
"Demek nişanlısınız?"
"Evet. Doğrusu şaşırtıcı. Henüz üniversitede öğrenci ama nişanlı. Nasıl bari, güzel mi? Çok mu aşıksınız ona?"
"Evet, çok güzel ve ben deli gibi seviyorum kendisini."
"Esmer mi sarışın mı?"
"İşte bunu söyleyemem, sırdır çünkü."
"Madem öyle söylemeyin. Yalnız o size kadınların nasıl bir takım gizlerini açıkladı ki sizi onlardan kaçmak zorunda bıraktı?"
"Olay şu, nişanlım benim keyifsiz olmaktan hoşlanmadığımı fark etmiş. Bana kadınların öyle bir gizini fısıldadı ki bir kadın gördüm mü muhakkak keyfim kaçıyor. Keyfim kaçmasın diye ben de ne yapayım, kadınlardan kaçıyorum."
"Demek bir kadın gördüğünüz zaman keyfiniz kaçıyor. Doğrusu kompliman yapmakta uzman olduğunuzu söylemek kolay değil."
"Bilmem ki başka nasıl anlatsam size. Acımak demek insanın ruh halinin berbat olması demektir."
"Demek kadınları böylesine acı nasıl buluyorsunuz?"
"Siz de bir kadın değil misiniz? Size en içrek arzunuzun ne olduğunu söylesem bana hemen hak verirsiniz çünkü bu bütün kadınların ortak arzusudur."
"Söyleyeyim bakalım."
"Pekala, söylüyorum. Keşke dünyaya erkek gelseydim. Ben bugüne dek bu içrek arzuyu beslemeyen bir tek kadına rastlamadım. Hatta çoğunluk için bu fazlaca gizli kapaklı bir istek de değildir. En ufak bir fırsatta kendini kolayca ele verir. Bir kadın bir parça üzgün olmaya görsün, ağzından ilk dökülen sözler şunlardır: ah, dünyaya kadın gelmek ne talihsizlikmiş ya Rabbim. Ya da erkek olmak kadın olmak gibi mi? Ya da çok daha açık ve kestirme bir söz: ah, ne diye erkek değilim ki. Veroçka hafifçe gülümsedi. Doğruydu bu. Hemen her kadının bu tür sözler söylediği olurdu. Kadınların ne denli acınası olduklarını görüyorsunuz değil mi? Bu öylesine acınası bir durum ki eğer kadınların bu içrek arzuları gerçekleşmiş olsaydı dünyada kadın diye bir yaratık kalmazdı.
Evet, sanırım öyle, dedi Veroçka. Bu şuna benziyor: her yoksulun en çok istediği şey gerçekleşse dünyada yoksul kalmazdı. Görüyor musunuz nasıl acınası olduğunu kadınların? Tıpkı yoksullar gibi acınası. Yoksulları görmek kimin hoşuna gider? Ben de gizlerini öğrendiğimden beri kadınları görmek istemiyorum. Kıskanç nişanlım bu gizi bana tam nişan günümüzde açıkladı. O güne deyim ben kadınların arasında bulunmaktan hoşlanırdım. O günden sonra bıçakla kesmiş gibi son verdim kadınlarla görüşmeye. Nişanlım beni kurtardı.
İyi yürekli ve akıllı bir kızmış nişanlınız.
Evet, biz kadınlar acınası yaratıklarız. Ah, zavallı bizler. Yalnız söyler misiniz kimdir sizin nişanlınız? Öyle gizemli konuşuyorsunuz ki. Eh, bu da benim gizim. Hem öyle bir giz ki Fedya bile açıklayamaz bunu size. Ben yoksulların dünyada bir tek yoksul kalmasın arzusunu paylaşıyorum. Bir gün gelecek, bu arzu gerçekleşecek. Er ya da geç öyle bir yaşam biçimi kuracağız ki dünyada yoksul kalmayacak. Ama kalmayacak mı? Ben de hep böyle düşünürdüm, yoksul kalmayacak dünyada. Ama bu iş nasıl olacak? İşte bunu bir türlü anlayamıyordum. Söyler misiniz nasıl olacak? Doğrusu bunu açıklamayı ben pek beceremiyorum. Ancak nişanlım açıklayabiliyor bunu. Şimdi yanımda o yok. Bunun için size ancak şu kadarını söyleyebilirim. Nişanlım bu sorunun çözümüyle uğraşıyor. Çok güçlüdür nişanlım. Dünyada her şeyden ve herkesten güçlüdür. Ama biz şimdi nişanlımı bir yana bırakalım. Kadınlardan konuşuyorduk. Ben yoksulların dünyada yoksul kalmasın arzusunu tümüyle paylaşıyorum. Çünkü benim nişanlım yoksulların bu arzusunu er geç gerçekleştirecektir. Ama kadınların dünyada bir tek kadın kalmasın arzularını paylaşmam mümkün değil. Çünkü bu hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir arzudur. Olmayacak bir şeye de niçin katılayım? Ama benim başka bir arzum var. Keşke bütün kadınlar benim nişanlımla dost olsalar. Çünkü nişanlım dünyada pek çok şeyi, hatta her şeyi düşündüğü gibi kadınları da düşünüyor. Kadınlar benim nişanlımla dost oldular mı, benim de kadınlara acımam için neden kalmamış olacak. Öte yandan kadınların "ah keşke dünyaya erkek gelseydim" biçimindeki yazıklanmaları da kendiliğinden sona erecek. Kadınlar nişanlımla tanışmış olsalardı durumları erkeklerinkinden hiç kötü olmazdı. Monsieur Lopuhov, bir kadril daha muhakkak. Aferin size. Lopuhov genç kızın elini sıktı. Öyle sakin, öyle ciddi sıktı ki. Veroçka sanki çok yakınıydı, can dostuydu. Pekala, hangi kadrili istiyorsunuz? Sonuncuyu. Anlaştık. Onlar dans ederlerken Maria Alekseyevna da fırt fırt yanlarından geçiyordu. Kızıyla öğretmenin konuşmalarını dinlemiş olsaydı neler düşünürdü acaba kadıncağız? Konuşmayı başından sonuna dek dinleyen bizler, kadril sırasında böylesi bir konuşmanın çok tuhaf olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte sıra son kadrilde. Bu kez Lopuhov başlıyor söze. Demin hep benden konuştuk. Sürekli kendimden söz etmek herhalde büyük bir nezaketsizlikti. Bunu düzeltmek ve gerektiğince kibar olabilmek için bu kez de sizden, Vera Pavlovna, sizden söz edelim. Biliyor musunuz, benim sizin için düşündüklerim, sizin benim için düşündüklerinizden de kötüydü. Oysa şimdi... Neyse, bunu daha sonra konuşuruz. Yalnız kafamda bir türlü yanıtını bulamadığım bir soru var. Bari siz söyleyiverin, düğününüz yakın mı? Düğün mü? Hiçbir zaman olmayacak o dediğiniz. Oyun masasından kalkıp da dans salonuna girdiğim andan beri, yani yaklaşık 3 saattir ben de böyle düşünüyordum. Peki öyleyse kendisi neden nişanlınız sayılıyor? Neden mi nişanlım sayılıyor? Evet, neden? Bunu size söyleyemem çünkü bu çok güç bu benim için. Ama bir başka şey var ki onu söyleyebilirim, ona acıyorum. Beni öyle seviyor ki. Şimdi siz madem öyle evlilik konusunda ne düşündüğünüzü kendisine açıkça söyleseydiniz diyeceksiniz. Söylemedim mi sanıyorsunuz, hem de kaç kez? Ama hep susun diyor, ne olur bu konuyu açmayın diyor. Onu öldürüyormuş bundan konuşmamız. Bu ikinci neden, bana söylemediğiniz birinci ve asıl nedeni isterseniz ben size söyleyeyim. Aile içindeki durumunuzun korkunçluğu. Şu sıralar biraz daha dayanılır, eskisi gibi eziyet etmiyorlar bana. Bekliyorlar ve kendi halime bırakıyorlar ya da bırakıyorlar sayılır. Ama bu durum uzun sürmez, yeniden başınızın etini yemeye başlayacaklardır. O zaman ne olacak? Hiçbir şey. Bunu da düşündüm ve ne yapacağıma karar verdim. Burada kalmayacağım. Sanırım aktris olabilirim. Ah ne güzel, ne imrendirici bir yaşamdır aktrislerin yaşamı. Bağımsızlık, başına buyrukluk. Ve alkışlar, alkışlar. Evet, alkışlar da çok güzel. Ama en güzeli ve en önemlisi bağımsızlık. Canın ne isterse yapmak, içinden geldiği gibi yaşamak, kimseden bir şey istememek, kimseden bir şeyi istemek durumunda kalmamak. Ben işte böyle bir yaşamak istiyorum. Evet, çok güzel şeyler bunlar. Şimdi sizden bir ricam var. Aktris de olmak için kimlere ve nerelere başvurulacağını izin verin, ben öğreneyim, oldu mu? Teşekkürler. Veroçka onun elini sıktı. Hem de bunu bir an önce öğrenin. Bu iğrenç, bu dayanılmaz, bu aşağılayıcı durumdan kurtulmayı öyle istiyorum ki. Durumum şimdi daha dayanılır. Bana pek dokunmuyorlar diyorum ama işin aslı hiç de öyle değil. Benim adıma neler yapıldığını görmüyor muyum? Şu salonu dolduran insanların hakkımda neler düşündüklerini bilmiyor muyum? Anasının gözü üç kağıtçı. Zengin olmak, sosyeteye girip parlamak istiyor. Kocasını avucunun içine alacak, gözünün içine baka baka adamı aldatacak diye düşünmüyorlar mı? Hayır, böyle yaşamak istemiyorum ben, istemiyorum. Birden gözleri daldı. Şimdi söyleyeceğim şeye gülmeyin, ben ona acıyorum. Öyle çok seviyor ki beni. Sizi seviyor mu? Yani size benim baktığım gibi bakıyor, öyle mi? Siz doğrusu apaçık bakıyorsunuz. Sizin bakışlarınız beni incitmiyor. Görüyor musunuz Vera Pavlovna, bunun nedeni? Neyse, boş verin. Peki onun bakışları da benimki gibi mi? Veroçka'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu, susuyordu. Demek ki onun sizi sevdiği falan yok. Sevgi bu değildir Vera Pavlovna. Ama Veroçka sözünü tamamlamadan sustu. Ama sevgi değilse nedir peki diyecektiniz, değil mi? Ne derseniz deyin buna Vera Pavlovna, ama sevgi değildir. Söyleyin bakalım, hayatta en çok kimi seviyorsunuz? Demek istediğim sevginin böylesi değil. Yani kız arkadaşlarınızdan, yakınlarınızdan en çok kimi? Öyle çok sevdiğim biri yok galiba. Yani güçlü bir sevgi duyduğum biri. Ama hayır, geçenlerde çok tuhaf bir kadınla tanıştım. Kendisi hakkında çok ağır sözler söyledi, öyle kötü şeyler ki. Sonra dostluğumuzun sürmesini de istemedi. Çok olağanüstü bir nedenle tanıştık kendisiyle. Bana çok umarsız kaldığım zaman, ama öyle ki ölmekten başka bir şey düşünemeyecek bir duruma düştüğüm zaman, ancak o zaman kendisini aramamı söyledi. Başka zaman asla. İşte o kadını çok sevdim. Peki bu kadının sizin için kendisine zarar verecek, kendisi için çok tatsız sonuçlar doğuracak bir şeyler yapmasını arzu eder miydiniz? Veroçka gülümsedi. Hiç olur mu? Hayır, şöyle düşünün. Size kesinlikle bu kadının bir yardımı gerekse ve o da size dese ki, isteğini yerine getirirsem ben çok acı çekeceğim, siz yine de kendisinden yardım istemeye devam eder miydiniz? Diretir miydiniz? Ölmeyi tercih ederdim. Gördünüz mü? Bunun sevgi olmadığını siz kendiniz söylüyorsunuz. Böyle bir sevgi basit bir duygudur, tutku değil. Peki tutku olan sevgi nedir? Tutkuyu basit duygudan ne ayırır? Gücüdür tutkuyu basit duygudan ayıran şey. Tutkuya göre çok ama çok zayıf olan basit duygu size, onun acı çekmesine neden olmaktansa ölürüm daha iyi dedirtiyorsa, bundan bin kez daha güçlü olan tutku size neler dedirtecektir? Tutku size şunları dedirtecektir. Ondan kesinlikle böyle bir şey istemeyeceğim gibi, onun benim için ancak kendiliğinden seve seve yapacağı ve kendisi için hoş sonuçlar doğuracak bir şey dışında girişimde bulunmasına bile izin veremem. Böyle bir şeye izin vermektense, onun benim için bir şeyler yapmaya kendini zorlamasındansa öleyim daha iyi. Ancak size bunları dedirten tutku sevgidir. Yoksa böyle olmayan bir tutku yalnızca tutkudur ve sevgiyle hiçbir ilgisi yoktur. Şimdi size söyleyebileceğim her şeyi söylemiş bulunduğum için buradan ayrılıyorum. Veroçka onun elini sıktı. Hoşça kalın. Yalnız beni niçin kutlamadınız? Bugün benim doğum günüm. Lopuhov onun gözlerinin içine baktı. Evet, belki. Belki. Gerçekten de bugün doğdunuz siz. Eğer böyleyse ne mutlu bana. 5. O gece herkes gidip de odasında yalnız kalınca Veroçka, ama nasıl olur diye düşünüyor. Bu kadar çabuk ve böylesine beklenmedik bir şekilde. Daha ilk görüşmemiz bu. İlk görüşmede hiç bu kadar yakınlaşılabilir mi? Yarım saat öncesine kadar birbirimizi tanımıyorduk bile. Bir saat sonra ise böylesine yakınlaşmak nasıl olur? Ne tuhaf bir şey bu. Hayır Veracığım, tuhaf olan bir şey yok ortada. Lopuhov gibi insanların haksızlığa uğramış, kalbi kırılmış her kişiyi kendilerine çeken büyülü sözleri vardır. Bu sözleri onların kulaklarına fısıldayan da nişanlılarıdır. Burada asıl tuhaf olan Veracığım ki, bunun da senin ve benim için hiçbir tuhaf yanı yok, senin böylesine sakin olmandır. Aşkın hep tedirgin edici, insanın huzurunu kaçırıcı bir duygu olduğu sanılır. Oysa sen şimdi tıpkı bir çocuk gibi huzur dolu bir uykuya dalacaksın, hiçbir korkulu düş görmeyeceksin uykunda. Göreceğin düşler, kaygıdan uzak çocukluk günlerinde oynadığınız neşeli oyunlara ya da yine bunlar gibi kaygıdan uzak, neşe dolu bir takım danslarla ilişkin olacaktır. Başkaları tuhaf bulur bunu, seninse bunun tuhaf olup olmadığından haberin bile yoktur. Bana gelince bunun hiç de tuhaf bir yanı olmadığını çok iyi bilirim. Aşkta huzursuzluk, kaygı aşkın kendisi değildir. Eğer huzursuzsan, kaygılıysan, tedirginsen bir şeyler olması gerektiği gibi değil demektir, yanlış yapılmış demektir. Yoksa aşkın kendisi neşe, sevinç doludur, kaygılardan, tedirginliklerden uzaktır. Ne tuhaf diye yeniden düşünüyor Veroçka. Onun yoksullar, kadınlar ve gerçek sevginin nasıl olması gerektiği konusundaki sözleri bana hiç yabancı gelmedi. Çünkü bunları ben de böyle düşünüyordum. İyi ama nereden aldım ben bunları? Okuduğum kitaplarda mı vardı bunlar? Hayır, kitaplarda bunlar böyle anlatılmıyor. Hep kuşkulu bir dil kullanılıyor kitaplarda. Hep bir takım kayıtlayıcı, kısıtlayıcı koşullarla yer veriliyor bu düşüncelere. Yani sanki bütün bunlar olmayacak, olağanüstü şeylermiş gibi. Güzel düşler ama işte gerçekleşemeyecek şeylermiş gibi. Oysa bana göre bunlar son derece basit, her şeyden daha basit, çok yalın, çok sıradan şeyler. Hem öylesine ki bunlarsız olunamaz ve bunlar bir gün kesinlikle gerçekleşecek. Çünkü bunlar düş değil, gerçeğin ta kendisi. Sonra bu okuduğum kitapların en güzel kitaplar olduğunu düşünürdüm. Alalım George Sand'ı. Ne kadar iyi yürekli, tertemiz bir kadın. Ama işte onda da her şey yalnızca bir düş. Ya da bizimkileri alalım. Ama hayır, bizimkilerden böyle şeyleri hiç arama. Charles Dickens'ı alalım. Onda bunlar var ama işte onun da sanki umudu yok. Yalnızca arzu ediyor. Çünkü iyi yürekli bir insan ama bunların gerçekleşmeyeceğini biliyor. İyi ama nasıl olur da bütün bunların özellikle de böyle olmaları gerektiğini, kimsenin yoksul ve mutsuz olmaması için özellikle böyle olması gerektiğini bilmezler?